Ayrım 2.
Doğal kaynakları ele geçirmek, ticari çıkarlar sağlamak amacıyla aldıkları kararların sonucunda çıkar. Savaşlar başka bir gücün insanın kendi ülkesine yönelttiği gerçek ya da varsayılan tehditlerine karşı savunma amacıyla ya da önderlerin kişisel şan ve ünlerini artırmak amacıyla yapılır. Bu önderler sıradan bir insandan pek farklı olmayan, başkaları için kendi çıkarlarından vazgeçemeyecek bencil kişilerdir. Ama zalim ve kötü kişiler de değillerdir. Bu tür sıradan bir yaşam içinde zarardan çok iyilik yapacak insanlar milyonları yönetecek, en yıkıcı silahları denetleyecek duruma geldiklerinde sonsuz zararlara yol açabilirler. Sivil yaşamda bunlar olsa olsa kendi rakiplerini yok edebilirler. Oysa güçlü ve egemen devletlerden oluşan dünyamızda, egemen sözcüğü burada egemen devletin eylemlerini sınırlayan herhangi bir ahlaksal yasaya bağlı olmayan demektir, tüm insan ırkını ortadan kaldırabilirler. İnsanlık için gerçek tehlike olağanüstü güçlerin, şeytan ya da sadist birinin değil, sıradan bir insanın eline geçmesidir. Savaş açmak için nasıl silahlar gerekliyse, milyonlarca insanı yaşamlarını tehlikeye atmaya ve katil olmaya sürükleyebilmek için de nefret, öfke, yıkıcılık ve korku gibi tutkular gereklidir. Bu tutkular savaşı başlatmak için gerekli koşullardır. Savaşın nedenleri değildir. Tıpkı silahları ve bombaların kendi başlarına bir savaş nedeni olmamaları gibi. Birçok gözlemci nükleer savaşın bu bakımdan geleneksel savaşlardan ayrıldığını belirtmiştir. Her biri yüz binlerce insanı öldürebilecek güçte nükleer başlıklı füzeleri bir düğmeye basarak gönderen adam, bir askerin süngü ya da makineli tüfekle insan öldürmesi gibi bir deneyden geçmeyecektir. Ne var ki nükleer füzeleri fırlatma işlemi bilinç üstünde bir buyruğu yerine getirmekten başka bir şey değilse de böyle bir şeyi yapabilmek için kişiliğin daha derin katmanlarında yıkıcı etkiler değilse bile yaşama karşı derin bir umursamazlık duygusunun bulunup bulunmadığı düşünülmelidir. Buna göre insan eğilimlerinin en kötü ve en tehlikeli temellerini oluşturan üç olguyu belirteceğim. Bunlar ölüm sevgisi, hastalıklı narsizm ve birlikte yaşayan insanlar arasındaki kandaşla cinsel ilişki saplantısıdır. Bu üç eğilim birleşerek insanı yıkmak için yıkmaya, nefret etmek için nefret etmeye götüren çürüme belirtisini oluşturur. Çürüme belirtilerinin karşısına gelişme belirtileri dediğim şeyi koyacağım. Bu belirtiler ölüm sevgisine karşı yaşam sevgisini, narsizme karşı insan sevgisini, kandaşla cinsel ilişki saplantısına karşı bağımsızlığı kapsıyor. Bu iki yönelişten biri pek az kişide sonuna dek gelmiştir. Ama her insanın kendi seçtiği yolda, yaşam ya da ölüm, iyilik ya da kötülük yolunda ilerlediği yadsınamaz. Değişik şiddet biçimleri. Bu kitabın ana bölümünde yıkıcılığın hastalıklı biçimleri ele alınacaktır. Ama ben bu bölümde şiddetin başka değişik türleri üzerinde durmak istiyorum. Bunları ayrıntılı bir biçimde ele almayı düşündüğümden değil, şiddetin tehlikesiz belirtilerinin hastalıklı ve tehlikeli yıkıcılık biçimlerini anlamakta yardımcı olacağına inandığımdan. Şiddetin çeşitli türler arasındaki ayrım, değişik, bilinçsiz dürtüler arasındaki ayrımdan doğar. Çünkü bir davranışın kendisini, kökenini izleyeceği yolu ve yüklendiği enerjiyi ancak o davranışın bilinçaltı dinamiklerini açıklayarak anlayabiliriz. Dipnot, saldırganlığın çeşitli türleri için ruh çözümleme çalışmalarındaki zengin malzemeyi The Physioanalytic Study of the Child, New York International University Press ciltlerindeki çeşitli yazılara, özellikle insan ve hayvan saldırganlığı konusunda J.P. Scott'ın Aggression'a, Chicago University of Chicago Press 1958 bakınız. Ayrıca Arnold Hebbas'ın da Physiology of Aggression'a, New York John Valley and Son 1961 ve Leonard Berkowitz'in Aggression'a, New York McGraw Hill Co. 1962 bakınız. Şiddetin en normal ve hastalıksız biçimi oyunda ortaya çıkan şiddettir. Bu tür şiddet yıkıcılık ya da nefretten doğmayan, yıkım amacı gütmeyen hünerler gösterilerinde ortaya çıkar. Bu oyunlu şiddetin çeşitli türleri ilkel kabilelerin savaş oyunlarından Zen Budistlerinin kılıç oyunlarına dek pek çok örnekte görülebilir. Bu oyunların hiçbirinde amaç öldürmek değildir. oyun ölümle sonuçlanırsa bu rakibin yanlış yerde durmuş olmasından doğar. Elbette şiddet oyunlarında yok etme isteğinin bulunmadığını söylemek ancak bu oyunların ideal biçimleri için geçerlidir. Aslında insan oyunda yürütülen bu açık mantığın ardında gizlenmiş bilinçsiz saldırganlığı ve yıkıcılığı görebilir. Durum böyle olsa da bu tür şiddette asıl amaç yok etmek değil, beceri göstermektir. Uygulamada oyunlu şiddetten daha önemli olan şiddet türü tepkisel şiddettir. Tepkisel şiddetten bir insanın kendisinin ya da başkasının yaşamını, özgürlüğünü, onurunu ve malını korumak için kullandığı şiddeti anlıyoruz. Bu şiddet korkudan doğar. Bu yüzden de belki en çok rastlanan şiddet biçimidir. Bu gerçeklikten ya da evhamdan doğan bir korku, bilinçli ya da bilinçsiz bir korku olabilir. Bu tür şiddet ölümün değil yaşamın hizmetindedir. Amacı da yıkım değil korumadır. Bu tür şiddet bütünüyle akıl dışı tutkulardan değil bir ölçüde akla uygun hesaplardan doğar. Bundan dolayı amaçla araç arasında belli bir dengeyi gösterir. Daha yüksek bir ruhsal düzeyde öldürmenin savunma amacıyla bile olsa ahlaksal açıdan hiçbir biçimde doğru olmadığı öne sürülmüştür. Ama bu inancı paylaşanların çoğu yaşamı savunmak için kullanılan şiddetin salt yıkmayı amaçlayan şiddetten ayrı nitelikte olduğunu da kabul ederler. Tehdit edilme duygusu ve bunun yol açtığı tepkisel şiddet çoğu zaman gerçeklikten değil insan zihninin bulandırılmasından doğar. Siyasal ve dinsel önderler düşman tarafından tehdit edildiklerinde inandırarak yandaşlarında tepkisel düşmanlıktan doğan öznel bir karşı koyma duygusu yaratırlar. Bundan dolayı Roma Katolik Kilisesi gibi kapitalist ve komünist hükümetlerce de desteklenen haklı ve haksız savaşlar ayrımı çok kuşkulu bir ayrımdır. Çünkü her iki tarafta kendini bir saldırıya karşı savunma yapıyormuş gibi göstermekte çoğu zaman başarılı olmuştur. Dipnot, 1939'da Hitler Silezya'da bir radyo istasyonuna sözde Polonyalı askerler tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen, bunlar aslında SS'lerdi, yalancı bir saldırı tertiplemek zorunda kalmıştı. Amacı halkına saldırıya uğradığı sanısını vermek, böylece Polonya'ya karşı giriştiği haksız saldırıyı haklı bir savaş gibi göstermekti. Saldırgan savaşların savunma kılıfına bürünmediği hemen hiç görünmemiştir. Haklı olarak hangi tarafın savunma nedeniyle savaşa girdiği sorusuna çoğu zaman savaşı kazananlar, bazen de çok uzun bir süre sonra nesnel tarihçiler karar verir. Herhangi bir savaşın savunma amacıyla yapıldığı izlenimini vermeye çalışmak iki şeyi ortaya çıkarır. Bunlardan birincisi, en uygar ülkelerde bile insanların çoğunluğunun yaşamlarını, özgürlüklerini koruma amacı dışında ölmeye ve öldürmeye zorlanamadıklarıdır. İkincisi de milyonlarca insanın saldırı tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarına, bu yüzden de kendilerini savunmaları gerektiğine inandırmanın zor olmadığıdır. Bu tür kandırılma insanların kendi başlarına bağımsız olarak düşünüp duyamamalarından, halkın çoğunluğunun duygusal bakımdan siyasal önderlerine bağımlı olmalarından doğar. Bu tür bir bağımlılık olduğu sürece güç kullanarak ve kandırma yoluyla sunulan her şey gerçek olarak kabul edilecektir. Varsayılan bir tehdide inanmaktan doğan ruhsal sonuçlarla gerçek bir tehdidin yarattığı ruhsal etkiler elbette aynıdır. İnsanlar kendilerini tehdit altında duyarlar. Kendilerini savunmak için de öldürmeye, yok etmeye hazırdırlar. Paranoya kuruntularından doğan öldürülme korkusunda da aynı mekanizma işler ama burada söz konusu olan bir insan topluluğu değil tek bir bireydir. Her iki durumda da insanlar öznel olarak kendilerini tehlike içinde duyar, buna karşı saldırganlıkla tepkide bulunurlar. Tepkisel şiddetin bir başka biçimi de engellemelerden doğan gerginlikte ortaya çıkan şiddettir. Dipnot, bakınız Frustration and Aggression'daki zengin malzemeler J. Dallard, L. D. Doob, N. E. Miller, O. H. Maurer ve R. R. Sears, New Haven, Yale Üniversitesi Press, 1939. Herhangi bir istekleri ya da gereksinmeleri engellendiği zaman hayvanlarda, çocuklarda ve erginlerde saldırgan davranışlar görürüz. Bu türden saldırgan davranışlar engellenen amaca şiddet kullanarak ulaşma yolunda çoğu zaman boşa çıkan girişimlerdir. Bunun yok etmek amacıyla değil, yaşamak amacıyla girişilen bir saldırganlık olduğu açıktır. Gereksinmelerin, isteklerin engellenmesi birçok toplumda bugüne dek süre geldiğine göre şiddetin ve saldırganlığın sürekli yaratılmasında, sergilenmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Engellemeden doğan saldırganlığa bağlı olan başka bir tür de gıpta ve kıskançlıktan doğan düşmanlıktır. Hem gıpta hem de kıskançlık bir tür gerginlik yaratır. Bunun nedeni ağanın istediği bir nesneye beynin sahip olması ya da ağanın sevgisini özlediği bir kişinin beyi sevmesidir. Kendisinin istediği ama sahip olamadığı şeylere sahip olan beye karşı ağada nefret ve düşmanlık doğar. Gıpta ve kıskançlık yalnızca ağanın istediklerine sahip olmamasından değil, aynı zamanda başka birinin o şeylere sahip olmasından doğan gerginliklerdir. Hiçbir suçu olmamasına karşın sevilmeyen Kabil'in kayırılan öz kardeşini öldürmesi, Yusuf'la kardeşlerinin öyküleri kıskançlık ve gıptaya klasik örneklerdir. Ruh çözümlemesiyle ilgili yazı ve belgeler bu olgular üzerinde çok zengin klinik bilgilerle doludur. Tepkisel şiddete benzer ama hastalığa ondan bir adım daha yakın başka bir şiddet türü de öz alıcı şiddettir. Tepkisel şiddette temel amaç, tehdidin getirdiği zararı başka bir yöne çevirmektir. Bu nedenle bu tür şiddet, yaşamı sürdürmek gibi biyolojik bir işleve hizmet eder. Oysa öç alıcı şiddette zarar zaten verilmiş olduğundan, şiddetin savunma işlevi ortada yoktur artık. Gerçekten yapılmış bir şeyi büyülü bir biçimde bozmak gibi akıl dışı bir işlevi vardır. Öç alıcı şiddeti ilkel ve uygar topluluklarda olduğu gibi bireylerde de görebiliriz. Bu tür şiddetin akıl dışı olma özelliğini çözümlerken biraz daha ileri gidebiliriz. Öç alma dürtüsü bir topluluğun ya da bireyin güçlülüğü ve yaratıcılığıyla ters orantılıdır. Güçsüzlerin, sakatların zarar görerek yıkılmışlarsa kendilerine saygılarını onarmak için başvurabilecekleri bir tek yol vardır. Lex Talionis'a göre göze göz, dişe diş kuralına göre öç almak. Öte yandan yaratıcı biçimde yaşayan bir insan hiç de böyle bir gereksinme duymaz. Aşağılanmış, incinmiş olsa bile üretici yaşama süreci ona geçmişte gördüğü zararları unutturur. Üretme yeteneği öç alma isteğine ağır basar. Bu çözümlemenin doğruluğu birey ve toplum çapındaki deneysel verilerle kolayca kanıtlanabilir. Ruh çözümleme belgeleri öç alma duygusuna karşı olgun ve üretici bir insanın bağımsız ve dolu yaşayamayan, tüm varlığını öç alma isteğine bağlayan nevrozlu kişiden daha az eğilim olduğunu gösterir. Ağır ruh hastalıklarında öç alma duygusu yaşamın en yüce amacı olur. Çünkü öç alma duygusu olmayınca yalnızca insanın kendine saygısı değil, benlik ve özdeşlik duygusu da yıkılmaya yüz tutar. Benzer biçimde ekonomik, kültürel ya da duygusal açıdan en geri topluluklarda öç alma duygusunun, örneğin geçmişteki ulusal bir yenilginin öcünü alma isteğinin çok güçlü olduğunu görebiliriz. Bu yüzden sanayileşmiş ulusların en çok ezilen altı orta sınıfları, ırksal ve ulusal duyguların odaklandığı sınıflar oldukları gibi öç alma duygularının da toplandığı sınıflardır. Öç alma duygularının yoğunluğuyla ekonomik ve kültürel yoksunluk arasındaki ilişki yansıtıcı bir anket aracılığıyla kolaylıkla saptanabilir. Dipnot, bireyin görüşlerini değil de bilinçaltı güçlerini istatistik olarak vermek amacıyla yanıtların bilinçsiz ve tasarlanmamış anlamlara göre yorumlandığı doldurmalı bir anket türü. İlkel toplumlardaki öç alma duyguları belki daha da karmaşıktır. İlkel toplumlarda yoğun, giderek kurumlaşmış öç alma duyguları ve davranış biçimleri vardır. Bütün topluluk, üyelerinden birinin gördüğü zararın öcünü alma zorunluluğunu duyar. Burada iki etkenin belirleyici rol oynadığı düşünülebilir. Bunlardan birincisi, yukarıda sözü edilen şu etkenle az çok aynıdır. İlkel topluluğu saran ve zararın onarılması için öç almayı zorunlu bir araç durumuna sokan ruhsal yoksunluk havası. İkinci etken olan narsizm olgusu, dördüncü bölümde de enine boyuna tartışılmıştır. Burada şunu belirtmekle yetinelim. İçinde bulunduğu yoğun narsizm yüzünden ilkel topluluğun kendi imgesine yapılan hakaret öylesine yıkıcıdır ki, bu doğal olarak çok büyük bir düşmanlık duygusunu yaratır. Öç alıcı şiddete yakından bağlı olan başka bir türde, çoğu zaman çocuğun yaşamında görülen ve inancın yıkılmasından doğan yıkıcılıktır. Burada inancın yıkılmasıyla anlatılmak istenen nedir? Çocuk yaşamına iyilik, sevgi ve adalete inanarak başlar. Bebek annesinin memelerinde güven bulur. Onun üşüdüğü zaman üstünü örtüceğine, hastalandığında kendisini rahatlatmaya hazır olacağına inanır. Bu inanç babaya, anneye, büyük anneye ya da büyük babaya, başka bir yakına karşı duyulan inanç olabilir. Tanrı'ya inanma biçiminde de kendini gösterebilir. İnsanların çoğunda bu inanç küçük yaşta yıkılır. Çocuk babasının önemli bir konuda yalan söylediğini duyar. Babasının annesinden korktuğunu, onu memnun etmek için kendisine, çocuğa yüz çevirmeye hazır olduğunu görür. Annesiyle babasının cinsel ilişkilerine tanık olur. Babasını vahşi bir hayvan gibi algılar. Mutsuz olduğu ya da korktuğu zamanlarda kendisiyle sözde bu denli ilgili olan anne babasının durumunun farkında bile olmadıklarını, bunu söylese bile aldırmadıklarını görür. Çocuğun anne babasının sevgisine, doğru sözlüğüne ve adaletine duyduğu ilk özgün inanç pek çok kez yıkılır. Bazen dinsel eğitimle yetiştirilen çocuklarda bu inancın yitirilmesi doğrudan doğruya Tanrı'ya olan inancın yitirilmesine dönüşebilir. Çocuk sevdiği küçük bir kuşun, bir arkadaşının, kardeşinin ölümü karşısında iyiliğine ve adaletine güvendiği Tanrı'ya inancını yitirir. Ama burada yıkılan inancın insana ya da Tanrı'ya duyulan inanç olması pek önemli değildir. Yıkılan her zaman yaşama, yaşamın güvenilir olmasına, onun verdiği güvenceye duyulan inançtır. Her çocuğun bir dizi düş kırıklığına uğradığı elbette doğrudur ama önemli olan bu düş kırıklığının kesinliği ve yoğunluğudur. Bu ilk ve önemli inanç yıkılması deneyi çoğu zaman çok küçük yaşlarda geçirilir. 4, 5, 6 yaşlarında ya da yaşamın hemen hemen anımsanmayacak çok daha önceki bir evresinde. Son inanç yıkılması da bazen daha ileri yaşlarda görülür. Güvenilen bir dost, bir sevgili, bir öğretmen, dinsel ya da siyasal bir önder insana yüz çevirir. Kişinin inancının yıkılmasına tek bir olaydan çok, küçük küçük birçok deneyimin birikmesi yol açar. Bu tür deneyimlere gösterilen tepkiler değişiktir. Bazı kimseler bu duruma kendilerini düş kırıklığına uğratan kişiye karşı bağımlılıktan kurtulup kendilerini daha bağımsız kılarak inandıkları ve güvendikleri yeni dostlar, öğretmenler ya da sevgililer bularak tepkide bulunabilirler. İlk dönemlerdeki düş kırıklıklarında gösterilmesi gereken tepki budur. Başka pek çok insanda sonuç kişinin kuşkular içinde kalması, inancını geri getirecek bir mucize beklemesi, insanları deneyip durması, denedikleri kendisini düş kırıklığına uğrattığında başkalarını denemesi ya da kendisini daha güçlü bir yetkenin, kilisenin, siyasal bir partinin, bir önderin kollarını atarak inancını yeniden kazanmaya çalışmasıdır. Böyle bir insan yaşama olan inancın yitirilmesinden doğan umutsuzluğunu dünyasal amaçlar, para, güçlülük, ün peşinde koşarak yenmeye çalışır. Şiddet açısından önemli olan tepki aslında çok daha başka bir tepkidir. Büyük ölçüde aldatılmış ve düş kırıklığına uğramış bir kişi yaşamdan nefret de edebilir. İnanacak hiç kimse, hiçbir şey yoksa kişinin iyiliğe ve adalete olan inancı aptalca bir yanılsamadan başka bir şey değilse, yaşamı Tanrı değil de şeytan yönetiyorsa o zaman yaşam gerçekten nefret edilecek bir şeydir. İnsan artık düş kırıklığının getirdiği acıya katlanamaz. Yaşamın kötülük dolu, insanların kötü, kendisinin de kötü olduğunu kanıtlamak ister. Yaşama inanan, yaşamı seven ama düş kırıklığına uğramış olan kişi böylece sinik, yıkıcı birisi olup çıkar. Yıkıcılık umutsuzluktan doğmuştur. Yaşamda karşılaşılan umut kırıklığı yaşamdan nefrete yol açmıştır. Klinik deneyimlerimde derinlere işlemiş bu inanç yitirilmesine çok sık rastlamışımdır. Bunlar çoğu zaman bir insanın yaşamında en önemli leitmotivi oluştururlar. Aynı durum toplumsal yaşamda kişinin güvendiği önderlerin kötü olduğu ya da yetersiz kaldığı zamanlarda da geçerlidir. Kişi kendisini daha bağımsız kılacak bir tepki gösteremiyorsa çoğu zaman sinikliğe ya da yıkıcılığa sürüklenmekten kurtulamaz. Bütün bu şiddet biçimleri gerçekçi, büyülü bir biçimde hiç değilse umut kırıklığının getirdiği yıkımın bir sonucu olarak yaşama hizmet ederler. Oysa şimdi tartışacağımız şiddet biçimi, ödünleyici şiddet, 3. bölümde ele alınan ölüm sevgisinden daha hafif olsa da ondan daha hastalıklı bir şiddet türüdür. Ödünleyici şiddetten ben güçsüz bir kişide üretici etkinliğin yerine geçen şiddet türünü anlıyorum. Burada güçsüz terimini açıklayabilmek için daha önce söz ettiğimiz bazı düşünceleri yeniden gözden geçirmek gerekir. İnsan kendini yöneten doğal ve toplumsal güçlerin nesnesi olsa da yalnızca bu koşulların etkisinde değildir. Elinde belli sınırlar içinde dünyayı dönüştürebilecek, değiştirebilecek istenç, yeti ve özgürlük vardır. Burada önemli olan istencin ve özgürlüğün, dipnot özgürlük sorunu sayfa 136'daki bölümde işlenmiştir. Çapı değildir. İnsanın mutlak bir edinliğe katlanamamasıdır. İnsan yalnızca kendisi dönüştürülmek ve değiştirilmekle yetinmez. Dünyaya damgasını vurmak, onu dönüştürmek ve değiştirmek de ister. Bu insan gereksinmesi ilk mağara resimlerinde, her türlü sanatta, işte ve cinsellikte ortaya çıkar. Bütün bu etkinlikler insanın istencini belli bir ereğe yöneltmesinin, bu ereğe ulaşıncaya dek çabasını sürdürme yetisinin sonucunda doğmuştur. İnsanın kendi güçlerini bu yolda kullanabilme yetisi güçlülüktür. Cinsel bakımdan güçlü olma, güçlülük durumlarının yalnızca bir türüdür. İnsan zayıflık, kaygı, yetersizlik ve benzeri gibi nedenlerle eyleme geçemiyorsa güçsüzdür. Acı çeker. Güçsüzlüğün yarattığı bu acı, insanca dengenin bozulmasından, insanın eyleme geçme yetisini onarmaya çalışmasından, bütünüyle güçsüz olmayı kabul edememesinden doğar. Ama insan bunu yapabilir mi? Yaparsa ne yapar? Tutulacak yollardan biri güçlü bir kişiye ya da topluluğa boyun eğmek ya da onunla özdeşleşmektir. Başka birisinin yaşamına simgesel bir biçimde katılarak kişi kendisinin etkin olduğu yanılsamasına kapılır. Oysa gerçekte yalnızca etkin olanlara boyun eğmekte, onların bir parçası olarak davranmakta, onların sözlerinden dışarı çıkamamaktadır. Bu bağlamda bizi en çok ilgilendiren ikinci yol başka deyişle insanın yok etme gücüdür. Yaşam yaratmak, yaşamın içine zar gibi rastgele fırlatılıp atılan insanın salt bir yaratık olma durumunu aşması demektir. Oysa yaşamı yok etmek, yaşamı aşmak, edilgenliğin dayanılmaz acısından kurtulmak demektir.